Ayrım 6.
Nişancı paşa önünde dışarıya çıktı. Kızın elinden sabunu aldı. Kız ibrikten su döktü. O kokulu sabunu köpürttü, elini yüzünü yudu, havluyla kurulandı, geldi yaşlı adamın yanına oturdu. Yere, odanın ortasına, kilimin üstüne sofra serildi. Kalaylı, büyücek bir tencerede gelen yoğurt çorbasındaki nane kokusu evin içini doldurdu. Güzel yontulmuş tahta kaşıklar işledi. Nişancı hiç böyle bir naneli yoğurt çorbası içmemişti. İçi dışı ince bir nane kokusu kesti. Hele kızarmış mısır ekmeği naneli yoğurt çorbasıyla bir cennet taamı olmuştu. Kız çarçabuk sofrayı topladı. Kahvaltı biter bitmez delikanlılar dışarıya çıktılar. Kızla ana da kayıplara karıştı. Nişancıyla aksakallı baba baş başa kaldılar. Aralarında uzun bir sessizlik oldu. İkisinin de başları önlerindeydi. Yaşlı adam sedire bağdaş kurmuş 99'luk tesbihini, dudaklarını kıpır kıpır dualar okuyarak çekiyordu. Birden başını kaldırdı, sağlıklı yanakları kızardı, biraz da sıkılarak ''Delikanlı'' dedi duyulur duyulmaz bir sesle. ''Bir hacetin mi var? Sabah sabah gelmişsin evime.'' ''Bir dileğim var. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızın istemeye geldim. Kız istemeye gönderecek hiç kimsen yok muydu? Hiç kimsem yok. Dedem, dedemin babası da hep savaşta gitmişler. Geriye dönmemişler. Ben doğduğumda babamı askere almışlar. O da dönmedi. Tezkeresi ben 9 yaşındayken geldi. Ah yavrum, ben de 9 yıl kaldım askerde. Babam, dedem, kardeşlerim dönmediler askercilikten.'' İçini çekti. Kim bilir nerelerde kaldı kemikleri. Yaşlı adamın yanakları gittikçe kızarıyordu. Gözleri dolmuştu. Sen ne iş görürsün? Balıkçıyım. O balıkçılık da askerlik gibiymiş. Betermiş. Denize giden dönmüyormuş. Azıcık tevatür bu. Denize çıkanlardan binde biri denizde kalır. Balıklara yem olur. Kızımı nerede gördün? Pazar yerinde gördüm. Görür görmez de oradan ayrılamadım. Bütün kadınlar ayağa kalktılar, yola düştüler. Beni de ayaklarım aldı, onların ardınca götürdü. Çok çabaladım geriye döneyim diye, dönemedim. Sanki ayaklarımı 40 urganla bağlamışlar, beni çekip götürüyorlar. Gece oldu, ay doğdu, kayalıklar parladı. Dağlar üstüme yürüdü, dört bir yandan sesler geldi. Yüzlerce ses birbirine girdi, dünya beşik gibi sallandı. Dağlar bir kalkıp bir iniyor. Benim de ödüm kopuyordu. Önümden kadınların karartıları gidiyor, bana güç veriyordu. Sonunda bu evi buldum. Yaşlı adamın dudakları titredi. Sen bir balıkçısın, denize giden gelmiyor. Sana nasıl kız vereyim oğlum? Sen de evlendiğinde kızın babası bilmiyor muydu sen askere gidince dönmeyeceğini? Biliyorlardı. Öyleyse, kendilerinin de asker olacaklarını, askerden dönmeyeceklerini de biliyorlardı. İstersen sen, ben balıkçılık da yapmam. Bir teknem var. Büyük denizci tekne. Bir evim var kasabada, büyük bir bahçe içinde. Köyde de 6 parça tarlam var. Köyüm deniz kıyısında. İstersen hepsini satar, buraya gelir, evinin yanında bir ev yaptırırım. Benim tarlalarım öyle bir verimlidir ki, mısırların içine bir atlı girse yiter gözükmez olur. Her kök mısır 2-3 koçan verir. Ya, adın neydi? Nişancı Veli. Nedir bu nişancı? Daha askerliğini yapmamışsın. Yapmadım daha. Yaşım erişmedi daha. Nişancı. Nereden öğrendin nişancılığı? Bu nişancılık o nişancılık değil. Ya nasıl bir nişancılıkmış bu? Ama efendime söyleyeyim, denizin bir yerinde çok balık bulunur, kara görünüyorsa karada bir yeri iyice beller, kerteriz yaparsın. Öbür yana döner, oraya bir işaret koyarsın. Bilirsin ki artık burası nişandır. Her zaman nişanda balık bulunur. Bir de denizin dibinde kayalıklar vardır. Kayalıklarda da en değerli balıklar barındırır. Usta balıkçılar denizin yüzüne bakarak denizin altında balık yuvalarını bulur. Orasını işaretler. En çok taş bulan, taşı olan en usta balıkçıdır. Kusura kalma. Ben demek şeytana hastır. Bütün balıkçılar içinde denizin yüzüne bakıp nerede balık var, hangi yerde hangi taşın altında balık yuvaları var ben bilirim. Demek nişancılığı bırakacaksın. Bırakırım. Demek gelip bu kayalıkların ortasına oturacaksın. Oturacağım. Burada deniz yok. Yok, biliyorum. Burada toprak da, tarla da yok. Siz nasıl yaşıyorsunuz? Razı mısın? Razıyım. Keçi çobanı olacaksın. Olurum. Keçileri çok severim. Peki, kız ne diyecek buna? İşte onu bilemem. Dün bir, bugün iki. Allah yüzümü kara çıkartmasın. Kızla konuştun mu? Nasıl konuşayım? Dün bir, bugün iki. Çağırıp sorayım mı? Sen bilirsin. O zaman çık dışarı, çağırınca gel. Nişancı dışarıya çıktı. Bu delikanlıyı tanıyor musun? Tanımıyorum baba. Dün sabah hep karşımızda durdu. Yol boyunca da ardımızdan buraya kadar geldi. Şu delikanlıyı istiyor musun? Sen bilirsin baba. Balıkçı, teknesi de var. Kasabada evi, evinin bahçesinde, köyündeki tarlaları verimliymiş. Mısırların içine atlı girse gözükmezmiş. İşte o kadar verimli. İşte o seni istiyor. Ne diyorsun? Sen bilirsin baba. İstersen teknesini, evini, tarlalarını, her bir şeyini satacak, gelip buraya yerleşecek. İyi bir çocuğa benziyor kızım. Sen bilirsin baba. Sana kara sevda bağlanmış. Bir görüşte yıldırım düşmüş gibi yüreğinin başına. Sabah gördü, bir daha da bizi bırakmadı. Vurulmuş. Kızım söyle, bu vurgun yemiş çocuğu istiyor musun? Kız kıpkırmızı kesildi. Başını istiyorum anlamında eğdi. Madem istiyorsun, git kardeşlerini çağır. Kız kardeşlerine gitti. Damın arkasındaki ağacın altına çimenlere oturmuşlardı. Babam sizi istiyor diye utangaç bağırdı. Titriyordu. İri ağacın altında bir taşın üstüne oturmuş nişancının yanından geçerken bir an durdu. Oldu dercesine gülümsedi, yürüdü. İçeride babayla oğulların tartışmaları uzun sürdü. Sen ilk gördüğün bir adama nasıl kız verirsin? Ben bu adamı ilk olarak görmedim. Onu dünyanın kurulduğundan bu yana tanıyorum. Baba nasıl tanırsın? Kız istiyor. Gerisine de ben karışmam. Kızım da olsa kimsenin gönlünün şahı değilim. Sonra kara sevda üstüne uzun bir konuşma yaptı. Oğullar çok etkilendiler. Sen bilirsin baba, dediler. Gidin çağırın delikanlıyı. Çağırdılar. Nişancı içeriye ağzı kulaklarında girdi. Ayakta bekledi. Yaşlı adam da otur demedi. Hazırlığını yap oğlum. Sultanla da konuşun. Ne zaman uygun bulursanız o zaman evlenin. Burada mı, kasabada mı istersiniz? Bana söyleyin. Burada kalacaksanız ben onu da tez günde öğrenmeli, işe başlamalıyım. Burada kalmak istiyorum. Burası salt zır kayalık. Bu dağda çok köy var. Hepsi de kayalıkların içinde. Burada kalacağım. Biz yarı aç, yarı tokuz. Burada kalmak istiyorum. Buralarda herkes gurbetçi. Gurbet zulümdür. Gurbete gidenin çoğu da dönmez. Biz Mısır'ı kayalıkların arasına avuç içi kadar taşıma toprağa ekeriz. Biliyorum. Ne diyorsun? Ben de toprak taşır, bir avuç toprağa mısır ekerim. Kendi düşen ağlamaz. Dışarıya çıktılar. Ev büyüyecek bir düzlüğün yukarı ucuna yekpare bir kayanın dibine yapılmıştı. Evle kayalık arasındaki kalın gövdeli cevizler kayanın doruğuna kadar yükselmişler. Dalları da evin üstünü örtmüştü. Bu düzlüğe kaç ev sığar? Nişancı gözleriyle ortalığı şöyle bir taradı. 5 ev sığar dedi. O zaman sultanı al yanına, evin yerini seç. Yaşlı adam nişancının yanından ayrıldı. O gitti, biraz sonra sultan geldi. Sultanın yanakları kıpkırmızı olmuş, başını önüne eğmişti. Sultan, yanına yönüne bak da evi nereye yapacağımızı söyle. Sultan başı önde, yüzü biraz da kızarmış yürüdü. İri, dalları arkadaki kırmızı çizgili ulu kayalığa kadar uzanmış 3 ağacın altında durdu, başını kaldırdı, nişancıya döndü. Nişancının yüreği çarptı, eli ayağı boşandı. Burada, dedi. Sesi de kendinden güzel diye düşündü nişancı, başı döndü. Orada öyle kalmış, hayran sultana bakıyordu. Bütün bedeni sevgiye, hayranlığa kesmiş, böyle bir tansığa inanamıyordu. İri yeşil gözleri derinden, bir düş dünyasının arkasından bakıyordu. Uzun kuğu boynu, kıvılcımlı sarı saçları, geniş alnı, uzun parmaklı elleri, uzun ince boynuyla. Nişancı bakmaya doyamıyordu. Burada diye yineledi sultan. Nişancı dalmış gitmiş, kendini karşısındaki tansığın düşüne kaptırmıştı. Sultan, burası burası diye sesini yükselterek, nişancı kendine geldi, sersemliğinden sıyrıldı. Burası mı? Neresi? Sultan mutlu gülümsedi. Evin yapılacağı yer. Nişancı dört bir yana, ulu ağaçlara, aşağıdaki salt kayalık derin koyağa baktı. Burası, dedi. Yaşlı adam evinin önündeki ağaçların altında durmuş, onları bekliyordu. Beğendiniz mi? Beğendik. Sultan da mı? Nişancı sağına soluna bakındı, sultanı göremedi. Sultan eve girmişti. İkimiz de. Sonra da, sağlıcakla kal baba, ben gidiyorum baba, dedi. Bu acelenle diye şaşkın söylendi yaşlı adam. Benim adımı sorarsan, benim adım Müslüm. Bana buralarda Sarı Müslüm derler. Eve döndü, sultan kapının ağzındaydı. Sağlıcakla kal sultan, anana da, kardeşlerine de selam söyle. Ben tekneyi, evi, tarlaları satar satmaz gelirim. Arkasını döndü, şiire çıktı, taşların üstüne seke seke yürüdü gitti. Kasabaya geldiğinde alaşafak söküyordu. Teknesi yeni, yollu, sağlam bir tekneydi, alıcısı çoktu. Balıkçı arkadaşlarına evi de tekneyi de tarlaları da satışa çıkardığını söyledi. Arkadaşları bu adam delirmiş dediler. Tekne hemen satıldı. Ev de güzel, iki katlı ahşap bir evdi. O da bir hafta içinde satıldı. Tarlalara çok para istiyor, alıcılar direniyorlardı. Nişancıysa sabırsızlıktan patlıyordu. Tarlaları da en çok parayı veren alıcıya verdi, yola düştü. Kepir taşlı çiğirden öyle çabuk gidiyordu ki soluk soluğa eve vardığında uzun bir süre kendine gelemedi. Sarı Müslüm yapı ustalarını, marangozları çoktan hazırlamıştı. Üç ağaçların önündeki düzlüğe evi birkaç ay içinde oturttular. Nişancı Veli evin yapımında bir gün önce bitsin diye o kadar çalışmıştı ki halsiz kalmıştı. Ev bittiğinde 3 gün 3 gece yataktan kalkamadı. Yataktan kalkar kalkmaz da düğün kuruldu. Bu dağların bütün köyleri düğüne çağrıldı. En usta kemençeciler, horoncular, türkücüler, Rumlar, Lazlar, Gürcüler, Çerkezler geldiler. Görkemli şölenler düzenlendi, dillere destan bir düğün oldu. O kış çok yağmur yağdı. Kayalıkların arasına seller koca koca kaya parçalarını sürükleyerek denize indi. Kayalıkların arasında mısır ekilen toprakları da aldı götürdü, koyakların dibine doldurdu. Bahar geldi, kadınlar küfelerini sırtlandılar, koyaklara indiler, yaşlısı genci. Sultanla anası da sessizce küfeleri sırtladılar, köyün kadınlarına katıldılar. Kadınlar ağır ağır yüklerin altında iki büklüm, kantar içinde salt kayalık çiğirden yukarı çıktılar. Müslüm Ağa ile nişancı kendi düzlüklerinin bir kaya üstüne oturtmuşlar, sultanla anasını bekliyorlardı. Evin delikanlıları kıyıdaki kasabaya inmişlerdi. Daha gün ışımadan yola çıkmış kadınlar arka arkaya dizilip uzun bir katar oluşturmuşlardı. Biraz aşağıda dağıldılar. Sultanla anası da kendi düzlüklerine geldiler. Müslüm Ağa yerinden kalktı, karısının sırtındaki küfeyi aldı, düz kayaların üstüne boşalttı. Sultan sırtındaki küfeyle öyle iki büklüm durmuş bekliyordu. Nişancı ayıktı. Koştuğu karısının sırtındaki küfeyi aldı boşalttı. Sultanın terinin kokusu başını döndürdü. Utancından da yerin dibine batıyordu. Sultanla anası küfeleri boşalır boşalmaz geriye döndüler, çiğre indiler, yokuş aşağı öteki kadınlarla uzun bir çizgi oluşturdular. Baba dedi nişancı, bana bir küfe bulalım da sultanla ben de taşıyayım tarlamızı. Olmaz dedi Müslüm. Olsun dedi nişancı, yazık değil mi sultana? Yazık değil dedi Müslüm, gelenek budur. Bozalım dedi nişancı. Bozulamaz dedi Müslüm. Bozulmalı. Buna kimsenin gücü yetmez. Bu kadınların işi. Erkeklerin de işi olsun. Olamaz. Neden? Şundan ki gördüğün 3 oğlum var. Allah bağışlasın. Var. Eli kulağında. Yakında 3'ünü de askere alırlar. Bir evde 3 askerliğe gelmiş genç varsa 2'sini alırlar, 1'i kalır. Bu dağlarda bu da işlemez. İşlerse 3'ünü de alırlar. Ben 9 yıl askerlik yaptım çöl Yemen'de. Gidenlerden gelen olmadı, bir ben geldim. Ben de Taif dedikleri dağlık bir yerde düştüm de canımı öyle kurtardım. Yayla bir yerdi, sen de yakında asker olacaksın. Her yıl toprağı kim taşıyacak? Sizin denizlerde, bahçelerde, tarlalarda, demircilikte çalışan kadınlarınız var mı? Çok. Neden? Gurbetçilik, askercilik. Nişancı dondu kaldı. Yüreğine hançer soksaydın bir damla kanı akmazdı. Baba, ben eve gidiyorum. Güle güle. Nişancı neredeyse ağlayacak, yalpalayarak yürüyor, sağındaki solundaki kayalıklara çarpıp duruyor, kendi kendine konuşuyordu. Dayanamam diyordu ben buna. Sultanın bu durumuna dayanamam. Ben bu dağlardan da, cehennemden de başımı alır da, sultanı alır da giderim. Evine geldi, kendini yatağa attı. İçindeki acı gittikçe büyüyordu. Dayanamadı, düzlüğe indi. Baba bana bir küfe bul, ben de sultanla beraber. Söyledim ya sana, olamaz. kışlar, baharlar geldi, kaya düzlüklerin üstündeki toprakları seller aldı, götürdü, kayalıkları düzlüklere doldurdu. Küfeli kadınlar dağlardan indiler, küfeleri doldurup toprakları yukarıya taşıdılar. Durumlar böyle sürdü gitti. Nişancı, sultanın sırtındaki toprak dolu küfeye alıştı. Gene de onu böyle görmek istemiyordu ya, kanıksadı. Birinci çocuğu oldu bu sıralar. Nişancı buna da çok sevindi. Sarı saçlı, mavi gözlü, iri bir bebekti. Nişancı ilk bebeğinin oğlan olduğuna çok sevindi. 1,5 yıl sonra arkasından bir oğlan daha. Nişancı kurbanlar kesti, şenlik şadımanlık eyledi. Üçüncü oğlan doğduğunda şenlik şadımanlık yapmaya, kurban kesmeye vakti olmadı. Savaş çıkmıştı. Onu sultanın 3 kardeşiyle birlikte askere aldılar. Geride 56 keçi, kaya düzlüğü bir tarla, 2 yaşlı insan, 3 oğul bıraktı. Onu en çok sultandan ayrılışı koydu. Onu bir daha dünya gözüyle göremeyecekti. Gitmek var, dönmek yoktu. 3 ayrı ülkede 3 savaşa girdi. Çöllerin kızıl kumunda arkadaşlarının çoğu kaldı. Yemen'den 7 arkadaşıyla askerden kaçtı. 3 arkadaşını da gene çöllerin kızıl kumuna verdiler. Uzun yıllar sonra bir gece yarısı evine geldi, kapıyı çaldı. Neden sonra homurdanarak elinde bir çıralık sultan geldi, kapıyı açtı. Onu tanıyamadı. "Hoş geldin kardeş. Tanrı konuğusun herhalde, buyur," dedi. Oğlunun 3'ü de uyandı. Her biri kocaman delikanlı olmuştu. Hepsi de yakışıklı, sarışın, mavi gözlü, uzun boyluydular. Nişancı 11 yıldır ilk kez bu kadar sevindi. Yanına top gülleleri düştüğünde, bütün bölükten kurtulan tek kişi kaldığında bile bu kadar sevinmemişti. Gözlerini sultandan, oğullarından ayıramıyordu. Bu tansağa da bir türlü inanası gelmiyordu. Sultana anasını, babasını soramadı. Sabaha karşı sultan söyledi. Sultan çok değişmişti ama daha güzelliğinden hiçbir şey yitirmemişti. Kardeşlerinin de hiçbirisi askerden dönmemişler. Künyeleri gelmiş, son oğlunun künyesi de gelince bir de baba artık buna dayanamamış, ölüvermişti. En güzel sevinçlerin coşkusu içindeydi. Bu arada keçilerini güttü, keçiler çoğalmıştı. Muhanete muhtaç olmadılar. Kaçtığından bu yana onu arayan soran olmadı. Ne zaptiye, ne asker, ne de başka bir kimse. Neredeyse savaşları, askerliği unutmuş gitmişti. Mutlu bir yaşama kavuşmuştu. Sultana bakmaya doyamıyordu. Sultanı toprak taşımaya göndermiyor, kaya tarlalarına mısır ekmiyordu. Ekmeklik mısırı keçileri satıp başkalarından alıyordu. Bir de dev gibi ceviz ağaçları vardı. Birden savaşın patladığı haberi geldi. Savaşı unutmuş gitmişti. Önce büyük oğlunu aldılar, götürdüler. Sonra ikincisini, ardından sonuncusunu. 3 oğlundan 3 erkek torun kaldı. Oğullarından 3'ünün de künyesi gelince, gelinlerin 3'ü de çocuklarını sultana bırakıp köylerine gittiler. Sultanın aylarca ağzını bıçaklar açmadı. Ortalıkta uyur gezer gibi uzak bir düş içinde dolandı durdu. Neden sonra kendine geldi sultan. Keçileri satıp kasabaya dönelim dedi. Burası bize hayretmedi. Birkaç ay içinde keçileri satıp kasabaya indiler. Kasabayı göçmenler, yaralılar doldurmuştu. Korkunç bir yoksulluk başlamıştı. Ortalıkta yoğun bir dedikodu dolaşıyordu. Rumlar bütün bölgeyi boşaltıp Yunanistan'a gitmişler. Evleri, barkları, çiftlikleri, köyleri bomboş kalmış. Hükümet de savaş göçmenlerine bu evleri, çiftlikleri, tarlaları veriyormuş. Gidelim dedi nişancı. Deniz kıyısına bir köye yerleşir, kendimize kıyıda bir konak buluruz. Ben bir kayık alır, balıkçılığa başlarım. Bize tarla da verirler, evimizin önünde bir de büyük bahçe olur, yarısına çiçeklik, yarısına sebzelik yaparız. Böylece uzun konuştular, sultan gidelim dedi ya, oğullarının öldüğüne içi bir türlü inanamıyordu. Oğulları savaş bitince evlerine dönecekler, evi bomboş görünce de analarını, babalarını ölmüş sanacaklar, kim bilir ne yapacak, başlarını alıp nereye gideceklerdi. Belki de bizi aramaya çıkacaklar, bizi bulmak için diyar diyar dolaşacaklar, yazık değil mi bizim çocuklarımıza? Nişancı belki ilk olaraktan, yüreği paralanarak sultanı dinlemedi. Yola çıktılar, 2 gün yol boyunca köy, sonra bir köye geldiler. Köy deniz kıyısındaydı, bomboştu. Büyük bahçeli, 2 katlı, aşı boyalı bir yeni eve yerleştiler. Evin altında da büyücek bir kayık yan yatmış duruyordu. Kayığı bir iyice gözden geçirdi, kayık yepyeniydi. Sanki daha deniz yüzü görmemişti. Çocuklar da burasını sevmişlerdi. Sultan da evi sevdi. Baştan başa birkaç kez evi köşe bucak dolaştıktan sonra sofanın ortasında durdu. İyi, güzel, inşallah köy boş kalmaz. Kalmaz, 2 güne kadar bütün evler dolar. Görmüyor musun, yollar, beller, perişan insanlarla dolmuş. Başlarını sokacak bir ev, sığınacak bir köy arıyorlar. Hükümet gelip bizi de bu evden çıkarmaz mı? Şu güzel kayıkcağızımızı da elimizden almaz mı? Alamazlar. Neden alamazlarmış? Bak sultan, ben 3 tane şehit babasıyım. Bak, künyeleri de yanımda. Oğullarımız köye gelince bizi burada nasıl bulurlar? Haydi kasabada bulurlar diyelim. Bu bilmedikleri, duymadıkları köyde bizi nasıl bulacaklar? Sultan, künyeleri geldi. Sen de bellemişsin, künye künye. Yer götürmez askerin içinden bizim oğullarımızın öldüklerini. Ne bilecekler de ölüm kağıtlarını gönderecekler? Söyle. Künyelerin geldiği günlerde sultan ağıtlar yakmış, acısından yere göğe sığamamış, çığlıklarından yuvalarındaki kuşlar bile dışarıya uğramışlar, yuvalarını terk etmişlerdi. Sonra bir hafta, 10 gün sonra sultan ağıtları figanlara kirp diye kesildi, yüzü güldü, sanki günlerdir çırpınan, yeri göğü birbirine katan kadın o değildi, durulmuş, her şeyi unutmuş gitmişti. Ne olmuştu da bu kadına, nişancı meraktan çatlıyor, sultansa günden güne hiçbir şey olmamış gibi açılıyordu. Nişancı büyük bir çam bardağı pınardan doldurmuş gelirken, sultan onu ağaçların altında karşıladı. Elindeki bardağı aldı, içeriye götürdü. Geriye döndü, şen şakrak gülüyordu. Son yıllarda nişancı bir kerecik olsun, sultanı böyle sevinçli görmemişti. Osmanlı'nın yer götürmez askeri var dememiş miydin sen bana? Demiştim. O yer götürmez dediğin asker kaç bin tane? Denizde kum, Osmanlı'da asker. Kum kadar, öyle mi? Öyle. Peki nişancı veli, o kadar askerin içinde benim çocuklarımın öldüğünü bilip de künyesini bulup nasıl gönderdiler? Nişancı buna bir karşılık bulamadı, sustu. Kasaba yakındı, bir koşu gitti, kapkacak, çocuklara kendilerine yataklar, masa, sandalye, kayık boyası, fırça, bir de halı aldı. Çocuklara da bir kese kağıdı renkli şekerleme. Eski püskü bir at arabası buldu, aldıklarını yükledi. Pazar yerine de uğradılar, kendi kasabalarının tıpkısıydı. Ekmek, sebze, yağ, şeker, ne gerekiyorsa hepsini aldı, arabacının yanına oturdu, eve geldiler. Sultan yatakları çok beğendi. Yiyecekleri mutfağa götürdü. Evin alt katındaki bir oda odun doluydu. Ateş yaktılar, közde pirzolalarını pişirdiler. Erkenden yataklarına girdiler ya, uyuyamadılar. Nişancının içi sabaha kadar aldı, aldı, verdi. Sultan doğru olabilirdi. Askercilik ve savaş işlerinde çok yanılgılar oluyordu. Ne çok asker künyesi geldikten, kimisi de dul karısı evlendikten sonra dönmüştü. Bizim çocuklarımız bu kargaşada niçin çıkıp gelmesinler? Nişancının yüzü künyeler geldikten sonra ilk olarak gülüyordu. Bu da sultanın gözlerinden kaçmadı. Ne o nişancı veli, ben seni son yıllarda hiç böyle yüzüne güller açmış görmedim. Oğullarımız gelecek, dedi nişancı veli. Düşünde mi gördün? Düşümde görmedim ya, biliyorum. Bir haber mi aldın? Aldın da şimdiye kadar bana niye söylemedin? Almadım. Ben askerden kaçtım da canımı kurtardım. Onlar niçin kaçmasınlar? Kim bilir şimdi hangi dağdadırlar? Ya, kim bilir şimdi hangi dağda saklanıyorlardır? Künyesi gelip de arkadan kendisi çıkıp gelen çok asker var. Bizim kasabadan Dursun Ali Reis'in 2 oğlunun künyesi birden geldi. Dursun Ali Reis iyi bir balıkçı reisiydi. İyi bir adamdı. Ben balıkçılığı ondan öğrendim. 7 denizlerin altını üstünü bilirdi. Şöyle bir denizin yüzüne baksın. Dibinde balık var mı yok mu? Ne kadar, ne biçim balık var bilirdi. Oğullarının künyesini ona okur okumaz çarpıldı. Bir daha da ayağa kalkamadı. 2 oğlunun karıları da başkalarıyla evlendi. Sonra bir gün baktık ki bizim şehitler dirilmişler. Kasaba çalkalandı. Dursun Ali Reis de çocuklarını görür görmez zorlattı, ayağa kalktı. Kalkar kalkmaz da yere yığıldı, canı çıktı. Böyle çok asker var. Künyeden aylar, yıllar sonra gelen. Demedim mi sana? Bizim çocuklarımız da gelecek. Gelecekler, dedi nişancı mutlu. Onlar konuştukça çocuklar yörelerine dönüyor, tuhaf bir oyunla deviniyorlardı. ''Durun'' dedi onları kucaklayarak sultan. ''Durun çocuklar, babalarınız gelecek.'' Çocuklar oralı olmadılar. Tuhaf oyunlarını sürdürdüler. Nişancı üçünü birden kucakladı. Bakın, dedeni size neler getirdi. Kese kağıdını açtı, şekeri çocuklarla paylaştırdı. Çocuklar denizin kıyısına çekildiler. Bir kayaya sırtlarını verip kumların üstüne oturdular. Ceplerinden çıkardıkları akide şekerlerini emme yarışına giriştiler. Dedeleri de sultanın yardımıyla kayığı evden kumların üstüne çekti, çatlamış boyalarını kazımaya başladı. Kayık yepyeniydi, bazı yerlerinin boyaları çatlamıştı, kazıyı verdi. Yarın boyayacak, iki gün sonra da denize çıkacaktı. Bu yoksullukta çocuklar epeyce zayıflamışlardı. Sultan birden değişiverdi. Künyeler gelmeden önceki haline döndü. Çocukları seviyor, onlarla saatlerce oynuyor, kıyıda renkli taşlar, deniz atı, at kestaneleri topluyorlar, çocuklar köyün boş evlerine giriyor, çıkıyorlar, boş evlerde hırsızcılık oynuyorlardı. Nişancı denizden mutlu döndü. Livarlar ağızlarına kadar oynar oynar balıklarla doluydu. Bakın bakın, gelin çocuklar. Çocuklar koşarak geldiler. Kumların üstündeki kayığın yanına sıralandılar. Livarların içindeki balıklar oynaşıyorlar. Yöreye su sıçratıyorlardı. Çocuklar kayığın içinde sessiz durmuşlar. Balıklara gözlerini dikmişlerdi. Sultan elinde bir leğenle geldi. Nişancı leğeni balıkla doldurdu. Aldı kıyıya götürdü. Çakıl taşların üstüne oturdu. Elleri öyle bir hızla işledi ki o kadar balığı az bir sürede temizledi, bitirdi. Sultan odunları yakmış. Dışarıdaki ocak tepeleme közle dolmuştu. Serdikleri közlerin üstüne balıkları attılar. Nişancı nereden bulmuş buluşturmuşsa birkaç tane somun da bulmuştu. Çocuklar balıkla ekmeği yedikçe yiyor, yedikçe balığa doyamıyorlardı. Büyük çocuk karnını sıvazladı. Ooo dedi. Karnım davul gibi şişti. İkincisi, hoho davul gibi. Üçüncüsü, davul gibi. Kalktılar, çakı taşlarının üstüne koşarak aşağı doğru köyün dışındaki ılgınlığa kadar gittiler. Ilgınlığın ötesi kamışlıktı. Aralıktaki göleğin içinde bacakları boyunları çok uzun, lekesiz, apak balıkçılar gördüler. Ilgınların içine çıt çıkarmadan uzandılar. Balıkçıları seyretmeye başladılar. Uzun bacakları, açık sarı gagaları, kıpkırmızı gözleri. Uzun süre oldukları yerde kıpırdamadan kaldılar. Sonra bıkmış olacaklar ki birden ayağa fırladılar. Onlarla birlikte balıkçıların da uzun kanatlarını ağır ağır sallayarak denizin üstüne uçtular. Çocuklar gözden yetinceye kadar kuşları izlediler. Bundan sonra çocuklara gün doğdu. Her gün denizden türlü türlü balık geliyor. Dedeleri onlara balık çorbası, balık yahnisi, buğulama, hamsi pilavı yapıyor. Onlar da kocaman somunlarla yiyorlar. Karınlarını oh davul gibi şişiriyordu. Arada da dedeleri kasabaya indiğinde onlara şeker getiriyordu. Şekerlerini hemen bitirmiyorlar. Her gün bir tanesini, canları istediğinde de çok çok iki, üç tanesini yemiyorlardı. Ilgınlıktaki çınar ağaçlarına tırmandılar. Yuvalara kadar çıktılar. Yuvalarda küçücük yumurtaları, sarı ağızları açılmış yaygaracı yavruları buldular. Hiç dokunmadılar. Dalların üstüne oturup gözlerini yuvalarına diktiler. Bir zaman sonra ağaçlardan kayarak indiler. Deniz kıyısındaki yadın ayak, kamışlıktan ta öteki uça dalları renk renk kuştan gözükmeyen ormana kadar koştular. Ormanda bir tavşan yavrusu buldular. Büyük analarına getirdiler. Büyük anaları üzüldü. Bunu hemen aldığınız yere götürüp koyun, yoksa ölür, dedi. Koşarak ormana geldi, döndüler. Tavşan yavrusunu tam aldıkları yere koydular. Ardından köyün içine daldılar. Korkarak, o ev senin, bu ev benim. Evlere girdiler, çıktılar. Her gün yeni bir oyun geliştiriyor, yeni oyuncaklar buluyorlar. Onların bu çılgın mutlulukları da sultanı kıvançlandırıyordu. Mutlulukları bir ay kadar sürdü. Bir sabah bir gürültü şamatayla uyandılar. Köye gelenler önlerine gelen evlere dövüş çekiş doluşuyorlardı. Sabahtan öğleye kadar bütün evler doldu. Evlere giremeyenler sessizce oradan ayrıldılar. Başka boş bir köyün yolunu tuttular. Çocuklar için başka bir cümbüş başladı. Yeni gelen çocuklarla hemen anlaştılar. Yanlayak, başı kabak bir çocuk sürüsü. Deniz kıyılarını, ormanın içini, kamışlığı, ılgınlığı, oyun alanı yaptılar. Koştular, yoruldular, eşek arılarının yuvalarına çomak soktular. Arılar birçoğunu soktu, şişirdi, ölümlerden döndüler. İkiye üçe ayrılıp kavga ettiler. Yüzleri, elleri, bacakları kan içinde kaldı. Bir süre sonra köyde açlık başladı. Çocukların renkleri söndü, sevinçlerini yitirdiler. Göçmenler ne yapacaklarını bilemez, köyün içinde uyur gezer dolaştılar. Nişancı hiç bozmadan her sabah tan yerleri ışımadan balığa çıktı. Her gün biraz daha çok, daha çok balık yakaladı. En çok açlık çekenlere, hastalara, sayrılara dağıttı. Yeni gelenlerden gözü açık göçmenler nereden bulmuşlarsa eski püskü birkaç kayık bulmuşlar. Nişancı da onarmış, sonra da onlara sabırla balıkçılığı öğretmişti. Balıkçılık yapamayanlar da kasabaya gidiyorlar, iş bulurlarsa çalışıyor, evlerine bir lokma ekmek parası getiriyorlardı. Köyde bir iki hafta içinde kardeşçesine bir dayanışma başlamıştı. Tam bu sırada jandarmalar köye geldiler, köylüler telaşlandılar. Herkes az da olsa işini yoluna koymuş, kasabanın varlıklarından yardım sözü almışlar, verimli topraklara ekebilmenin yolunu bulmuşlardı. Jandarmaların başına bir ayağı aksayan, bir kolu çolak sert bir subay vardı. Köyün alanına köylüleri topladı, derhal derakap diye komut verdi. Derhal derakap, bu köyü boşaltacak, çıkıp gideceksiniz. Derhal ve de derakap. Köylüler bozkırtlar gibi sızılaştılar. Bizi buraya iskan komisyonu gönderdi dediler. Kimsecikler aldırmadı. Yunanistan göçmeni kardeşlerimiz geldiler. Yerlerinden yurtlarından olmuş, gavurun elinden kurtulmuş, zulüm görmüş. Bakın, yarı aç yarı tok. Köyün dışına bekliyorlar. Yorgun, bitkin, hasta. Biz de yerimizden olduk. Biz de göçmeniz. Biz de yarı aç yarı tokuz. Bizi de böyle köye İskan komisyonu gönderdi dediler. Biz de düşmanın ayaklarının altında çiğnendik. Fazla söz dinlemem, hemen şimdi derakap. Ağlamak, sızlamak para etmedi. Sert, gür bir ses yükseldi. Süngütak! Köylüler kendilerini deniz kıyısında buldular. Yunanlı göçmenler jandarmaların korumasında birer ikişer köye iskan komisyonunca gelen kişilerce yerleştirildiler. Köyden kovulan öteki göçmenlerse deniz kıyısında gün kavuşuncaya kadar beklediler. İşte Nişancı Veli'nin macerası bundan sonra başladı. Köyden köye, kasabadan kasabaya, şehirlere, bütün Karadeniz kıyılarını bir baştan öbür başa dolaştılar. Yollara bellere düşmüş, çok aç, perişan insan gördüler. Köyden çıkıp Karınca Adası'na gelinceye kadar kırımlara uğradılar. Bozguna uğramış kaçan Yunan askerlerinin yakıp kül ettiği köylerden geçtiler. Girdikleri kimi köyler onları günlerce konukladılar, yedirdiler, içirdiler. Kimi köylüler onlara para yardımı bile yaptılar. Göçmenlerden bıkıp silahlanmış kimi köylüler de onları köylerine sokmadılar. Nişancı Veli, Sultan, torunları bir deri bir kemik kaldılar. Sultan artık oğullarından başka bir şey düşünmüyordu. İçine bir umut ateşi düşmüştü. Ateş gittikçe büyüyordu. Evlerinin önündeki üç ceviz ağacı geliyordu gözlerinin önüne. Babasının evinin önünde de vardı üç ceviz ağacı. Çocukları askerden döneceklerdi. Üstelik de yakın bir zamanda. Künyeleri gelmişti. Çok askerin de künyesi gelmişti. Arkasından da askerler, kimi yaralı, kimi sakat, kimi de sapasağlam evlerine dönmüşlerdi. Neden kendi çocukları dönmesindi? Döneceklerdi. Hem de bir güzel sapasağlam döneceklerdi. Ya dönmüşlerse, ne yer ne içerlerdi. Düşlerinde de onları bir güzel, askere gittikleri günkü gibi görmüştü. Onlar yukarıdan aşağı, önde en büyük olan, sarı saçları kıvırcık, mavi gözleri büyük, hüzünlü, yakışıklı, uzun boylu, kırmızı bıyıklarıyla kırmızı bir kayalığın önünde çıkıyorlarmış, her birinin elinde yeşil keskin gözlü bir şahin varmış, göğüsleri alacalı. Uzun, yüksek, kırmızımsı, gün gibi parlayan kayalığın üstüne çıkmışlarmış. Şahinleri de ava bırakmışlar, her şahinde gagasında apak, ışıklanmış, ışıldayan bir balıkçılla dönmüşlermiş. Hiçbirisi avına sevinmemişlermiş. Ceviz ağaçlarının yöresinde kırmızı şahinler dönüyorlarmış. Ağaçlar şıkırdım gibi ceviz tutmuşlarmış. Nişancı kayığının içinde, ceviz ağaçlarının altındaki durgun masmavi denizde balık tutuyormuş. Balıklar denizden son mavi çıkıyormuş. Nişancı da son mavi oluyor, son mavi ceviz ağaçlarının altında bir burgaca kapılmış, fırtınaya tutulmuş, sularla birlikte savrularak dön ha dön ediyormuş. Bir sürü de, her biri kartal büyüklüğündeki son mavi şahin de burgaca kapılmışlarmış. Üç oğlun üçü de masmavi, uzun, masmavi babalarının kayanın yanında yürüyorlarmış. Çocuklar gelmişlerdir köye. Gidecekleri nereleri var ki? Kapıların önünde oturmuşlar. Sultan analarını bekliyorlardır. Daha gelmemişlerse de yollardadırlar, geliyorlardır. Kaç ay kaldı şurada cevizlerin olmasına? Her ağaç belki 15 çuval ceviz verir. Çocuklar onları toplar, kasabada satarlar. Bizim cevizlerimiz tüm bu dağlarda ünlüdür. Her biri bir çocuk yumruğu kadardır. Kırmaya hiç gerek yoktur. Şöyle iki elinde tutar, ikiye ayırırsın, içi süt beyaz çıkar. Sultan eskisi kadar değilse de daha güçlüdür. Sırtında toprak taşır, kayaların üstünde bol bol serer, mısır ekerler. Oğlanlar evlenirler, karıları da toprak çekerler. Nişancı ile torunlar adadadırlar, yerleri belli, Karınca Adası. Unutmamak için durmadan yineliyordu, Karınca Adası, Karınca Adası. Burada, kıyıda çakıl taşlarının üstünde oturmuyor, koltuğunun altından çıkardığı yeşil kadife keseciklerin eteklerini üstüne döküyor, paraları sayıyordu. Bir daha, bir daha sayıyordu. Vapurlara, teknelere binse bu para onu döke saça, döke saça memlekete kadar götürür de artardı bile. Paranın geriye kalanı da onu hiç iş yapmadan 6 ay, 1 yıl yaşatırdı. Paraları İstanbul'a giden bir tekne buluncaya kadar saydı. Tekneyi bulunca bir ılgın öbeğinin içine girdi, keseyi omuzundan koltuk altına bağladı. Tekne, vapur, yiyecek paralarını da önce ayırmıştı. Fistanının cebine koydu. 2 gün kasabada bir handa yattı. Nişancı ile öteki göçmenler tekneye bininceye kadar iskele yakınlarındaki çalılığın içine saklandı. Onlar uzaklaşınca ayaklarının ucuna dikilip tekne gözden yitinceye kadar öyle dimdik kaldı. İçinde tarifsiz bir kederle oğullarını görme olanağının sevinci çakışıyordu. İskeledekiler bu hüzünlü, güzel, yaşlı kadına İstanbul'a kadar giden tekneyi gösterdiler, tekneye bindirip uğurladılar. İstanbul'da ancak bir gün bekledi. Karadeniz'e giden birçok insanla karşılaştı. Hepsi de perişandı. Kasaba kasaba, köy köy dolaşmışlar, umut kırıklığıyla bir deri bir kemik almış, köylerine, kasabalarına dönüyorlardı. Geminin ambarında tıkış tıkış üst üsteydiler. Ambarın içine dayanılmaz ekşi bir koku doldurmuştu. Aralarında 3 tane de keçi vardı. Vapur çok eski dökülen küçük bir vapurdu. Sultanın yolculuğu 1 hafta sürdü. Bir büyük torba ekmek, zeytin, peynir almıştı. Az az yiyor, aç kalanlara da az az dağıtıyordu. 1 hafta sonra kasabanın iskelesinde 15-20 kadar çocuk, kadın, erkek indi. Çarşıya daldı, bir küfe satın aldı, pazar yerine gitti, kimsecikler yoktu. Oradan döndü, küfesini çarşıdan yiyecekle bir insana başka ne gerekse onlarla doldurdu. Fistan cebindeki paranın yarısını bile harcamamıştı. Bu onu sevindirdi. Sırtında ağzına kadar dolu küfeyle dağın yolunu tuttu. Artık eskisi kadar güçlü değildi. Konaklaya konaklaya evine ancak 2,5 günde gelebildi. Bomboş, kapısı açık, ev onu tepeden tırnağa ürpertti. Kendisine çabuk geldi, pınara koştu, su aldı, evi baştan aşağı sildi, süpürdü, kapkacağı yıkadı, evde kalan yatakları güneşe çıkardı. Ceviz ağaçlarının altına bir ateş yaktı, ateşin üstüne bir su kazan koydu, ağaçların duldasındaki ak taşın üstünde soyundu, bir kalıp sabunla bir iyice yıkandı. Giyecek başka bir giyiti yoktu. Götürdüğü giyitlerin yollarda çıplak kalmış kadınlara vermiş, kasabadan almak da aklına gelmemişti. Hangi birini akıl etsindi? Giyitlerini yıkadı, güneşe serdi, giyitleri kuruyuncaya kadar içeride bir çul pazan üstünde çırılçıplak yattı. Yatar yatmaz uyudu. Uyandığında gün battı batacaktı. Koşarak gitti, giyitlerini kaptı geldi. Ağaçların gövdelerinin duldasında çarçabuk giyindi. Bundan sonra 3 günde bir kasabaya indi. Her indiğinde de pazar yerine uğradı. Kimsecikleri bulamadı. Çarşıdan gereksinimlerini aldı. Her zamanki gibi gün ışımadan uyandı, yıkandı, saçlarını taradı, beliklerini çözdü, yeniden ördü, eşikliğe oturdu. Sevinçten uçuyordu. Oğulları şu yukarıdan inip gelecek, daha delik taşın yanına gelmeden küçük oğlan bir kahkaha atacak, arkasından ortanca, arkasından da büyük oğlan. Sultan onlara düşe kalka koşacak. Eli ayağı tutmayacak, onları görür gelmez yere sağlıverecek. Ana yüreğidir bu, dayanır mı? Büyük oğlan onu kucağına alacak, eve gelecekler. Büyük oğlan şen şakrak onu kucağında ığlayarak ortancaya verecek. Küçük onun kucağından kapacak, yere indirecekler. Kapının ağzında duracak, kıvırcık saçlı, mavi çiçek gözlü, dal gibi uzun, ince, zayıflamış, avurdu avurduna geçmiş oğullarına bakacak. Bakmaya doymadan uzun, kıvırcık kirpikleri, burma bıyıkları parlayacak. Sultanın da dili tutulacak. Kovalarını alacak, pınara inecek, çakıl taşlarına gün vurmuş pınar ışık saçacak, iniş aşağı gün ışığıyla birlikte şakırdayacak, kırmızı balıklar uçuşacak, ceviz ağaçlarının altına oturacaklar, sabaha kadar uyumadan konuşacaklar. Onlar girdikleri savaşları, 3 gün 3 gece patlayarak göklerden üstlerine yağmur gibi yağan yalımları bir bir anlatacak, uçan yalımları kovalayacaklar, karanlığı biçip giden yıldırımların arkasından 7 denizlerin düğümlendiği yerde akan yıldızlar üst üste yığılıp bir dağ olacaklar. Denizin ortasındaki yıldız dağlarına suyun dibine nasıl gömdüklerini herkese söyleyecekler. Ali Çavuş yağan yıldızları hep 7 denizin ortasına gömerdi. Sultan kovaları aldı, pınara indi, çam oluktan akan suyla doldurdu. Pınarın üstünde vızıldayarak öfkeli bir arı gidip geliyordu. Oğulları bugün gelecek. Bu taze sudan içeceklerdi. Belki de gelmişler, sırtlarını ağaçların gövdesine dayamışlar, yorgun oturuyorlardı. Telaşla eve yukarı koştu. Kimsecikler yoktu. Olduğu yere çöktü. Derin bir uykudan uyanırcasına uyandı. Eşikten kalktı, köyün evlerine yürüdü. Vardığı ilk evin kapısını ardına kadar açtı, içeriye girdi. Girer girmez de bir zurba kuş birbirlerine çarparak kapıdan dışarıya uğurladılar. O ürktü. Hemen de dışarıya çıktı. Ürktü ama yılmadı. Evleri aramasını sürdürdü. Dolaşırken evinin eşiğine çökmüş, yumulmuş, oturmuş kadına benzer bir karartı gördü. Yanına kadar gitti. Kadın öyle yumulmuş, kıpırdamadan oturuyordu. Ayak seslerine doğruldu. Kocaman gözlerini sultanın üstüne dikti. Bir süre gözleri bir şeyler arandı, bir şeyleri anımsadı, anımsayacaktı, birden ayağa fırladı. "Sultan!" diye bağırdı. "Sultan, sen ne zaman geldin? Sen de oğlanlarını almaya mı geldin?" Kucaklaştılar. İkisi birden bir o yana, bir bu yana sessizce ığlanmaya başladılar. Taşın üstüne çöktüler, hiç sesleri çıkmıyor, göz pınarlarından yaşlar süzülmüyordu. Konuşamadan taşın üstünde uzun bir süre oturdular. Öteden gelen ayak seslerini duyunca yerlerinden sıçradılar. Gelen Zeynepliydi. Savaşa onun da 4 oğlu gitmiş, hepsinin de künyesi gelmişti. Onunla da kucaklaştılar. Zeynepli ne ağladı ne bir şey etti. "İyi ki geriye döndün de geldin sultan," dedi. Ta yürekten gülerek. "Daha yeni bir haber aldım. Savaş bitmiş. Bizimkiler de tezkelerini almışlar, geliyorlarmış." İki kadının ikisi birden Zeynepli'ye sarıldılar. "Senin ballara kandiline kurban olalım," dediler. Oğulları dönmüşçesine kendilerini bir sevince kaptırdılar. "Zarife'yi de çağıralım. O da duysun oğullarının yolda olduğunu. Yakında da burada olacaklarını." Zeynepli daha oturmadan yürüdü. Taşların üstündeki sekerek yüksek bir kayaya döndü. Az sonra Zarife ile birlikte kahkahalar atarak sevince boğulmuş sultanla Fatma'nın yanına döndüler. Zarife, "Çok şükür, çok şükür oğullarımız gelecek. Koca Allah'ımıza çok şükür," dedi. Sesi çın çın ediyordu. "İyi ki yetiştin sultan. Senin çocukların eve döndüklerinde sizi bulamayınca ne yapacaklar? Sizi nerede bulacaklardı? İyi ki geldin sultan. Kaçtım da geldim." "Velinin yerini biliyor musun?" "Biliyorum." Zarife, "Ne iyi, biliyorsun ha?" "Biz bilmiyoruz. Bizimkiler gittiklerinde üçümüz de köyden kaçtık. Bizi aradılar, aradılar, bulamadılar. Öyle bir saklandık ki 100 gün arasalar bizi bulamazlardı. Beklediler, bekledikler sonra göçtüler. Köy bomboş kaldı. Biz de ekmeksiz, açsız kaldık. Dağdan otlar, çiçekler topladık, kökler çıkardık. Kaya aralarında kocaman, her birisi bir sahan kadar ağızsız mantar bulup yedik. Şu yukarıdan bir keçinin mevlemesi geldi. Zar şer onu da yakaladık, kestik, kokmasın diye bütün keçiyi kaynattık. Azar azar belki 15-20 günde yedik. İki gündür de kursağımıza hiçbir şey girmedi. Para yok ki gidip şehirden bir şeyler alalım. Köyü ev ev aradık günlerce. Hiçbir evde zırnık kadar bir yiyecek bulamadık. Gene mantara vurduk. Dağları, ormanlık yerleri aradık bulamadık. Aşağılara indik. Ormanlık bir koymakta çok mantar bulduk. Bir sevindik, bir sevindik. Baktık, hepsi de ağlı. Ağlı mantar olan yerde ağsızı da olur dedik. Aradık. Bir kuytuda ağsızını da bulduk. Bir ucundan toprağa yarmışlar, öyle durup dururlar. Eteklerimizi doldurduk, közleme yapıp 3 gün yedik. Ondan sonra oralardan bir hafta 10 gün mantar topladık. Hiç yağmur yağmadı. Yağmur yağmayınca da mantar bitti. Biz gene otlar toplayıp kaynattık. Otlardan da hepimizin karnı ağrıdı. Sonunda işte böyle hepimiz aç kaldık. Kasabaya inemiyoruz ki, bir tanıdık bulup bir lokmacık yiyecek isteyelim. Ya kasabaya indiğimizde çocuklar döner de bizi bulamazlarsa, birimiz gitse de ikimiz burada kalsak dedik. Hiçbirimiz razı gelmedi. Biz de ölünceye kadar burada. Oğullarımız geldiğinde hiç olmazsa ölümüzü bulsunlar da görsünler dedik. Haydi kalkın, bizim eve gidelim de karnımızı doyuralım dedi sultan şakıyarak. Ben gelirken kasabadan bir küfe dolusu yiyecek aldım. Haydi in çabuk. Bir göz açıp kapayıncaya kadar eve vardılar. Hemen odun toplayıp ateş yaktılar. Bir tencere dolusu pilav pişirdiler. Sultan 3 okkalık bir külek tereyağı da almıştı.